Peki, selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in et-tayyibin et-tahirin ve ba'd. Değerli arkadaşlar, yani becereceğimizden değil de arkadaşlar gelin dediler, geldik. Nurettin Hoca'nın güzel çalışmalarını görüyoruz, takdir ediyoruz, seviyoruz. Allah muvaffak eylesin inşallah. Devamını getirsin, sıhhat afiyet versin. Sağlık önemli belli bir yaştan sonra. Onun için şöyle bu hoca işe yarar diye düşündüğünüz hocalara gıyaben sağlıklarına dua etmeniz lazım. Onun için ben Nurettin Hoca'ya da dua ediyorum kendime dua ettiğim zaman. Kendime dua etmeden de ediyorum yani bazen. Şimdi konu olarak bize biz mi söyledik, onlar mı söylediler bilmiyorum. Tebliğ ve davetteki önemli esaslarla ilgili bir şeyler söylemeye çalışıyorum. Bunların pek çoğu belki benim hayatımda tecrübe ettiğim şeylerdir. Yani gördüğüm, hakikaten böyle olmalı dediğim şeylerdir. Bunları böyle size sunacağım. Ondan sonra da sizin sorularınız olursa o sorular doğrultusunda efendim devam ettireceğiz konumuzu. Ne kadar sürer bilmiyorum. Saat sizin saatiniz ne zaman bitiyorsa biz de ona uyacağız ve bitireceğiz inşallah. Bir defa önce şunu bilmemiz gerekiyor. Kur'an-ı Kerim'de Allah bu ümmeti hayırlı ümmet olarak vasıflarken kuntum hayra ummetin uhricet linnas te'muruna bil ma'ruf ve tenhauna anil munker diye vasıflıyor. Yani siz çok hayırlı bir ümmetsiniz. Niye hayırlı bir ümmetsiniz? Çünkü iyiliği emreder, kötülükten sakındırırsınız. Te'muruna bil ma'ruf. Ma'ruf urf kelimesinden geliyor. Arafa kelimesinden geliyor. Arafa ya'rifu tanımak demek. Ma'ruf tanınan demek. Yani muterefun bih derler Araplar. Kabul edilen, tanınmış ve kabul edilmiş demek maruf. Marufu anlatırken şöyle derler. Maruf bir defa şer'i şerifin bütün emirleri maruftur. Bütün bizden istediği şeyler maruftur. Bunun dışında aslında ıstılah olarak bir kavram olarak kullanıldığında şer'i şerifin söyledikleri zaten maruf. Ama onun dışında Kur'an-ı Kerim'de ve sünnette bulunmamakla beraber İslam ümmetinin güzel gördüğü, güzel tanıdığı davranışlar ki örf kelimesi de buradan geliyor biliyorsunuz. Örf haline gelmiş davranışlar efendim maruf olan şeylerdir. Marufun böyle geniş bir çerçevesi vardır. Dolayısıyla örf dediğimiz şey bizim bugün adet ve gelenek denilen şeyle aynı şey değildir. Adet ve gelenekte bize gelen, gelmekte olan eskiden beri ve adet yani ade yaudu audeten'den geliyor. Sürekli tekrarlanan, dönüp dönüp tekrar gelen şey demektir. Bunlar kötü olabilirler, adet ve gelenekler kötü olabilirler. Ama örf dediğimiz, maruf dediğimiz şey İslam ümmetinin, İslam ümmeti olma vasfıyla güzel gördüğü şeylerdir. Örf bunlardır. Münker ise inkar edilen, reddedilen, tanınmayan, nekre kelimesi var Arapçada biliyorsunuz. Tanımıyoruz biz bunu. Yabancı bize. Yabancı saydığınız her türlü davranış da münker olan davranışlardır. Münker olan davranışlardır. Burada da şer-i şerifin yasakladığı her şey münkerdir. Bunun dışında aynı şekilde örf gibi yine İslam ümmetinin güzel bulmadığı, hoş bulmadığı, tanımıyoruz, bu bize yabancıdır dediği her şey de münkerdir. Münkerdir. Dolayısıyla bu ümmetin hayırlı olmasının sebebi, yani neden hayırlı bir ümmetsiniz siz? Çünkü marufu emreder ve münkeri nehyedersiniz, yasaklarsınız. Onun için hayırlı bir ümmetsiniz. Demek hayırlı bir ümmet olabilmeniz, buradan şimdi aklıma geldi, şöyle bir şeyi de çıkarabilirsiniz. Hayırlı bir ümmet, herkesin gıpta ettiği, övündüğü, üstün vasıflı bir ümmettir. Hayırlı ümmet. Sizin böyle olabilmeniz için marufu emredip münkeri nehyetmeniz gerekiyor. Yani kötülükleri ortadan kaldırmanız gerekiyor. Aksi takdirde hayırlı bir ümmet falan olmazsınız. Herkes size kötü gözüyle bakar. Şu anda dünyada İslam ümmetine bakıldığı gibi. Hayırlı bir ümmet değil şu anda İslam ümmeti diğerlerine göre. Böyle olunca da demek neden böyle diye sorsak demek ki buradan efendim çok rahatlıkla demek ki emri bil maruf nehyanil münker kavram olarak böyle yerleşmiş. Bunu yapmıyordu onun için diyebilirsiniz. Sonra aynı surede ileride 102, 103, 104. ayet olabilir. وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ اُمَّةٌ يَدْعُونَ اِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Sizden ifadesi var orada. Mealler böyle çevirirler. وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ اُمَّةٌ. Sizden öyle bir ümmet olsun ki, sizden deyince yani hepiniz değil bir grup olsun manası çıkıyor bundan. Böyle bir mana çıkıyor. Sizden bir grup bulunsun da ümmet, bak ona da ümmet diyor Allah. Ümmet aslında imam kelimesinden geliyor. Önde olan, imamı olan, düzenli, mütecanis bir topluluğa ümmet tabir ediyoruz. O yani böyle rastgele bir kalabalık değil. Bir önderi olan, bir imamı olan bir topluluk ancak ümmet olabilir. Mesela bir halifesi olan veya halifesi olmasa da yani bölgesel imamları olan bir topluluk ümmettir. Sizden öyle bir ümmet olsun ki diyor Allah, grup diyelim ona, yani böyle düzenli bir grup, ümmete düzenli mütecanis bir grup diyelim. Öyle bir ümmet olsun ki onlar yed'ûne ilel hayr, hayra çağırsınlar. Nasıl hayra çağırsınlar? Yani işte açıklıyor arkasına. يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. Marufu emret etsinler, münkeri nehyetsinler. Kurtuluşa erecek olanlar da zaten onlardır diyor Allah. Öbürler döküntü. Ha şimdi burada şöyle bir incelik var aslında. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ اُمَّتُنْ. Sizden böyle bir grup bulunsun diye, bu Arapça bilenler bilirler. Bu mini tebi'idiyye olarak alabilirsiniz. Yani sizden bir grubunuz böyle olsun diye düşünebilirsiniz. Bunu beyaniye de alabilirsiniz. Baktım ki tefsirlerde pek çok müfessir beyaniye olarak almış. Yani siz öyle bir ümmet olun ki, sizden filan değil, bir grup değil, tamamınız öyle bir ümmet olun ki hayra çağ. Çünkü öbür tarafta kuntum hayra ümmetin te'muruna bilma, ümmet olarak hayra çağırırsınız. Bir grubu filan değil. Dolayısıyla buradan anlaşılan o ki yani bütün İslam ümmetinin aslında böyle olması gerekiyor. Hayra çağıran bir ümmet olması gerekiyor. Şimdi bunu önce söylemiş olalım. Yani böyle birkaç madde var. O maddeleri bitirince bitirmiş olacağız inşallah. Demek ki bu ümmetin hayırlı olması efendim marufu emretmesi ve münkeri nehyetmesiyledir. Buradaki bu emretme ve nehyetme kelimelerine de dikkatinizi çekiyorum. Çünkü yani Allah marufu anlatırlar, söylerler demiyor da emrederler diyor. Öbürünü nehyederler diyor. Demek ki bu bir gücü ifade ediyor. Usulü fıkıhta şöyle bir kural vardır. El-emru yaktadî el-isti'lâe. Emir isti'lâ'yı gerektirir. Yani emir yukarıdan aşağı olur. Kendi seviyesine emir olmaz. Ona iltimas tabir ederler. Aşağısına da, işte yukarısına da emir olmaz. Ona da dua tabir ederler. Allah'a Rabbena âtina fid dünya haseneten dersek, Allah'a emretmiş olmayız. Allah'a recada ve duada bulunmuş oluruz. Yukarıya emredilmez. Efendim kendi seviyesine de emredilmez. Ben bir arkadaşa, benim gibi burada olan bir arkadaşa ya bir su getir desem, bu bir emir değildir. Bu iltimastır, bir taleptir, bir recadır. Yani onlara rica ediyoruz, böyle bir su getirmesini istiyoruz. Ama Allah burada ye'muruna bil ma'ruf ve yenhevna anil münker diyor. Emir sigası kullanıyor. Demek ki burada bir üstünlüğün olması gerekiyor. Yani madem ki emri amir, amirin fiilidir emir. Amir emredendir. Amir olma pozisyonunda olma durumundasınız. Üstün olma durumundasınız. Onu biraz sonra açmaya çalışacağım. Aynı şekilde nehyetme de bunu gerektirir. Yani siz nehyi de efendim kendi seviyenize veya daha yukarılarına yapamazsınız. Nehyi de yapamazsınız. O halde bu bir üstünlüğü gerektiriyor. O üstünlük nasıl olur? Onu biraz sonra açmaya çalışacağız. Demek ki marufu emretme ve münkeri nehyetmede bir üstünlük olması lazımdır. Bir farklılığımızın olması lazımdır. Onunla ilgili konuşmaya, bir şeyler anlatmaya çalışacağız biraz sonra. Emir bil ma'ruf, nehyanil münker. Şimdi aklıma geldi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, men ra'a minkum münkeran fel yugayyirhu bi yedih. فَاِنْ لَمْ يَسْتَطَعْ فَبِلِسَانِهِ وَاِنْ لَمْ يَسْتَطَعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَٰلِكَ اَضْعَفُ الْا۪يمَانِ. Bunu hepiniz biliyorsunuz. Müslim hadisidir bildiğim kadarıyla. Biriniz bir kötülük gördüğünüzde onu hemen fiilen değiştirin. Bir dakika arkadaş ya, ne yapıyorsun sen ya falan. Yapma etme. Fiilen değiştirin yani. Müdahale edin. Onun için ben buna alışmaya çalışıyorum. Bazılar kızıyorlar bana. Fakat işi böyle şakaya döküyorum. Yoldan giderken kenarda bir tane delikanlı sigara içiyor. Ya ne yakışıklı delikanlısın sen ya. Bak bu sigara seni mahvediyor ya. Bunu içmesen çok daha güzel olur falan diye ona bir şey söylemeye çalışıyor. Yani ona orada bir münker işlenir. Bu bir münkerdir. Efendim yani şer-i şerif, ümmeti Muhammed onu hayır tanımaz. Yani kodlasanız sigara İslam bilgisayarında yabancı bir madde olarak çıkar karşınıza. Demek ki münker. O zaman onu yasaklamamız gerekiyor. Hacda geçen sene hacca gittik. Hocalar da şaşırdılar. Belki 50-60 kişiye sigarayı bıraktırdım. Bu Mustafa Kara var Bursa'da, onunla beraberdik. Böyle anlatıyor bir yerlerde ya, hocanın sigarayı bıraktırma taktiği filan. Türk hacıları, garip adamlar yani. İslam diye bir şey bildiğimiz yok. Oturmuş 60 bacak üstüne otelin önünde sigara içiyor. Efendim gidiyorum. Selamun aleyküm, aleyküm selam. Nerelisin ya amca, biraz yaşlıysa veya kardeşim işte filancayım, Mersinliyim. Hemen elini öpüyorum. Böyle alıyorum. Ya ne mutlu sana işte hacca geldin, ne iyi adamsın. Allah razı olsun senden ama şu mereti bırak ya. Bu çok muzir bir varlık ya. Bunu içme ya filan diyorum. Bir kişi filan tepkiyle karşıladığını hatırlıyorum. Geriye kalan belki 100 kişiye söyledim. Yani bunların bir kısmı atıyorum hocam tamam filan diye atıverdi. Belki yani 50-60 kişiye sigarayı bıraktırdık. Bakın bu münkeri fiilen nehyetmedir. Fiilen ortadan kaldırmadır. Böyle bir şey yaparsınız. Ama söyleyişi iyi becereceksiniz. Efendim şey de olur. Tepki de görebilirsiniz. Olsun, bazen tepki de görür. Biz gayret edelim en güzel yolla söylemeye. Tepki görmüş olalım. Olsun. Yani onu da göğüsleyeceğiz. Yani mesela alıştığım bir şey. Kötü mötü bir arabamız var. Gidiyoruz benzin almaya. Ne kadar abi diyor. Bismillah dersen doldur diyorum hepsini filan. Bir bismillah hatırlatıyorum ona filan. Bismillah dersen doldur diyor. Bu istisnasız her defa yaptığım bir şeydir. 100 defa filan değil. Çok geçmiş, belki 1000 defadır yapıyorum. Bir tek Karasu'da bir adam, ne yani abi biz bismillah demiyoruz mu demek istiyorsun filan diye bana bir çıkışta bulundu. Bunun dışında hiç kimse de böyle bir çıkışta bulunmadı. Demek nadiren böyle bir şey de olabilir, olsun. Aklıma geldi, bunları söyledim. Yani fiilen değiştirin diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bunu yapamazsanız dil ile hiç olmazsa anlatın diyor. Onu da yapamazsanız yani kendinizi kontrol edin. Kalbinizle ona buğz edin. Yani bu kötü bir şey ya. Bu olmaması lazım falan. Bu da imanın en zayıf noktasıdır. İmanın en zayıf noktası sadece, bir de onun da olmadığını düşünün. Diyelim ki o kadar kanıksadık ki kötü şeylere efendim bakıyoruz, ediyoruz. Hiç bize kötülüğüne dair de bir duygu gelmiyor kalbimize. Böyle bakıp geçiyoruz. Bu çok kötü bir şey. Bundan Allah bizi muhafaza eylesin diye dua etmek lazım. Neyse. Şimdi bu demek ki hayırlı ümmet olmamız bizim iyiliği emretme ve kötülüğü nehyetmemizle alakalı bir durumdur. Bunu yapabiliyorsak hayırlı ümmetiz, yapamıyorsak hayırlı ümmet değiliz. Şimdi bunların olabilmesi için neler olması lazım? Nelere dikkat etmemiz lazım? Onlarla ilgili birkaç madde arz edeceğim size. Bunlardan bir tanesi en zoru belki. Gerçekten en zoru. Benim bir türlü tam olarak başaramadığım birisi. Yani bu işi İslam adına, İslam'ı öğrenmeyi, öğretmeyi, anlatmayı, emir bil maruf yapmayı, nehyanı münker yapmayı sadece ve sadece Allah için yapabilmeliyiz. Yani buna ister ihlas deyin. Yani halis Allah için yapıyorsunuz. Halis Allah için yapıyorsunuz. İster tasihi niyet deyin. Yani niyetinizi tasih etme deyin. Yani bir yerde konuşmaya gidiyorsunuz. Ben buraya konuşmaya geliyorum. Niye geliyorum? Ya bana bol para veriyorlar, zarf veriyorlar. Veyahut da işte oradaki arkadaşlar görsünler, bak Faruk Beşer de konuşuyormuş filan. Öyle bir şey de yok ya. Hani mesela öyle olmuş olsa. Bütün bu sebepleri gözden geçirin. Bir sürü sebep. Bunlar içinse eğer bu, burada bir problem var. Problem var. Bu çok kötü bir şey. Özellikle de dini anlatmada. Geçen sene bir kız öğrenci bir hadis-i şerif getirdi bana. Hocam bu sahih midir dedi. Bir baktım, dedim ki eğer bu sahihse yandık. Hani Uflu'nun dediği gibi. Haşa, neyse söylemeyelim Uflu'nun dediğini. Eğer bu sahihse yandık dedim yani. Biz, çünkü hepimiz çarpılırız bu hadis eğer sahihse. Bir gittim baktım. Hadis-i şerif sahihmiş. Yani diyor ki efendim sallallahu aleyhi ve sellem, men talebel ilme لِغَيْرِ وَجْهِ اللّٰهِ لِيُمَارِيَ بِهِ النَّاسِ اَوْ böyle devam ediyor. Kim ilmi Allah'tan başka bir şey için talep ederse, insanlarla mirada bulunup böyle tartışmalarda onları mağlup etmek, dünyalık celbetmek filan için bulunursa فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ وَكَمَا قَالَ, yani cehennemdeki yerine hazır olsun bu adam. Dedik yandık o zaman ya. O zaman yandık. O zaman bunu tahsiye etmemiz lazım. Niyetimizi tahsiye etmemiz lazım. Biz niye yapıyoruz bir işi? Yani özellikle de din adına, Allah adına yapılan bir şeyi, bakkala gidiyorsun ekmek almaya. Ben Allah için ekmek almaya gidiyorum demenin çok fazla bir anlamı olmaz. Ama din adına bir şey söylüyoruz ve anlatıyoruz. Bunu Allah için yapabilmeliyiz. Bu zor bir şey yani. Kendimi zorladım, ondan sonra daha çok zorladım. Önceden de Allah'a bir derece lütfu olmuştu. Fakat sonra mesela pek çok konu yerlerden böyle konuşmalar istiyorlar, konferanslar istiyorlar. Bir düşünüyorum, sempozyumlar falan var mesela. Bir sürü yurt dışı sempozyumları var. Daha dün bir tanesi Fransa'dan aradı. Fransa'dan izledi. Niye gidiyorum? Ya Fransa işte bir gezelim bakalım Paris'i. Ya işte gelirken de bir zarf atarlar. Biz para için konuşmuyoruz ama filan. Veyahut da dolanırız, gezeriz, tozarız. Bizi de tanısınlar ya, yani biz de küçük adam değiliz filan gibi. Bütün bu duyguları toplayın böyle. Bunlardan birisi galipse bu Allah için değildir. Allah için olmayan bir şeydir. O zaman yani bu niyetin tasfihi meselesi özellikle ilim tahsilinde en önemli mesele olduğunu gördüm. Sonra ben şimdi böyle öğrenince bu tür talepler geliyor. Ya buna gitsem niye gitmiş olacağım? Ya işte desinler diye gitmiş olacağım. Gitmiyorum. Bitti. Zaten o zaman gidecek yer de kalmadı yani. Dinlendim de rahat da ettim. Çünkü bir baktım ki gittiğim yerlerin çoğu çok da halis niyetle değilmiş. O zaman vazgeçtim. Vazgeçince madem öyle yapmayalım dedim. Vazgeçince rahatladım. Ya Allah için gidersin ya da gitmezsin. Ama bütün bunu yapabilmek çok uzun bir çabanın, uzun bir gayretin, uzun bir nefis terbiyesinin ve eğitiminin meselesi yani. Bu çok zor mesele. Onun için İslam adına yapılan her şeyi sadece ve sadece Allah için yapılmalı. Bir şey geldi aklıma. Onu size anlatayım. Çok hoşuma gidiyor çünkü. Müthiş bir buluş bu. Müthiş bir tespit. Bizim İsmail Hakkı Bursevi diye bir müfessirimiz vardır. Ruhul Beyan diye bir tefsiri vardır onun. Türkçe'ye de sanıyorum çevirdiler onu. Garip bir tefsirdir. Böyle içinde her şey vardır. Ne alırsanız bulunur. Derde devadan gayri. Farsça, Arapça, Türkçe filan bir tefsir. Bu Sabuni 1987'de bir umreye gitmiştik. Sabuni'yi gördük orada. Ziyaret ettik. Konuştuk biraz. Lafladık arkadaşlarla. Şu anda ne yapıyorsunuz üstad dedim. Yani elinizde ne var? Şu anda dedi Ruhul Beyan tefsirini ihtisar ediyorum. Yani gereksiz yerlerine attık. Dedim ki ya Ruhul Beyan'dan başka bir şey bulamadınız mı? Yani Ruhul Beyan çok hikayelerle dolu bir tefsirdir falan. Öyle dedi. Evet ama o bazen de öyle güzel şeyler var ki başka hiçbir yerde bulamazsınız dedi onları. Sonra baktım doğru bu. İşte onları ayıkladım, bastı mı kitabı, çıkardım onu da bilmiyorum. Çıkarmışsa o çok okumaya çok daha müsait olur. Şimdi oradan şöyle bir şey hatırlıyorum kendim. Bu Nahl suresinde bir ayet-i kerimede وَاِنَّ لَكُمْ فِي الْاَنْعَامِ لِعِبْرَ Allah diyor ki, hafız da var burada ama yani aklımıza gelmedim. وَاِنَّ لَكُمْ فِي الْاَنْعَامِ لِعِبْرَ En'am dediğimiz bu eti sütü yenen hayvanlar, davarlar. Bak onlarda da sizin için ibretler vardır diyor Allah. Yani baksanız anlarsınız meseleyi. Nuskikum mimma fi butunihi. Onların karnından biz size içecekler veriyoruz. Nuskikum mimma fi butunihi min beyni ferthin ve demin lebenen halisan saigan lişşaribin. Fers ile kan arasından çıkarıyoruz. Lebenen halisan olarak size veriyoruz. Halis bir süt olarak, katıksız bir süt olarak veriyoruz. Ve içenler de rahat rahat içiyorlar. Bunda ibretler vardır diyor. Şimdi burada İsmail Hakkı Bursevi ilginç bir hata yapmış belki. Ama arkasından söylediği güzel tespit o hatayı 10 defa katlar. Şöyle bir şey söylemiş yani. Tabii bu biyolojiye uygun değil. Kur'an-ı Kerim orası öyle söylüyor. Min beyni fersin ve demin. Beyin arasında demek. Beyni fersin ve demin. Bir şeyin kendi için içi de arasıdır. İki şeyin arası da arasıdır. Bu beyin kelimesi öyle bir kelime. Min beyni fersin ve demin deyince şöyle anlamış. Demiş ki yani demek ki hayvanın karnı, yani hayvanların karnında üç tabaka vardır. Önce fers vardır. Yani fers dediğimiz o hamule var ya, yiyip yani çok affedersiniz Anadolu'da fışkı denen şey. Yani midede hani hayvanı boğazladığınızda mideden boşalttığınız şey fers. Min beyni fersin ve demin. Diyor ki üç tabaka vardır. Üstte fers vardır. Ortada süt vardır. Alt tabakada da kan vardır. Min beyni fersin ve demin. Fersle kan arasından çıkartıyoruz sütü. Size içiriyoruz diyor Allah. Demek ki hayvanın karnı böyledir. Halbuki beyin kelimesi iki şeyin arası olduğu gibi bir şeyin kendi arasında olabilir. Oysa orada çok önemli bir hakikate işaret ediyor Allah. Min beyni fersin. Önce fersin arasından çıkarıyoruz. Kana intikal ediyor. Sonra min ve demin kanın arasından çıkarıyoruz. Kandan süzüyoruz. Ve saf bir, halis bir süt olarak çıkıyor hayvandan ve siz de onu içiyorsunuz. Vaka böyle. Ve ayet-i kerime de buna aykırı değil. Bunu anlatıyor. Böyle söylüyor zaten. Min beyni fersin ve demin. Yani önce fersten süzülüyor. Sonra kandan süzülüyor. Ve siz onu halis bir süt olarak içiyorsunuz. Şimdi İsmail Hakkı Bursevi'nin burada söylediği muhteşem şey şu. Yani önce bir hata, onu hata mazur görür. Çünkü o zamana kadar belki insanlar öyle biliyor yani. Hatta dedim ki ya bu bakayım sadece İsmail Hakkı Bursevi'nin hatası mı? Daha önce bunu söyleyenlere baktım ki ta Kadı Beyzavi söylemiş. Kadı Beyzavi büyük bir müfessir. Kadı Beyzavi söyleyince İsmail Hakkı Bursevi de oradan almış söylemiş yani. Bunda bir sakınca yok. Fakat söylediği muhteşem şey şu. Diyor ki işte halis kelimesini kullanıyor Allah burada. İhlas, ihlasın aslı halis, katıksız. Yani hiç başka bir şey karışmadan. Demek istiyor ki Allah diyor. Demek istiyor ki nasıl ki ben size sütü takdim ederken iki pis madde arasından çıkarıyorum. Önce fers, sonra da kan ve onlardan hiçbir şey karışmadan süt size geliyor. Siz de onu rahat rahat içiyorsunuz. Nasıl bu durum böyleyse siz de ibadetlerinizi Allah'a takdim ederken iki pis madde hükmündeki nefis ve şeytan arasından öyle süzeceksiniz ki onlardan hiçbirisinden ona bir şey karışmayacak. Nefis ve şeytan adına hiçbir şey karışmayacak. Halis Allah için olacak ki Allah da kabul etsin diyor. Bana çok muhteşem geldi. Onun için bunu sık sık her yerde söylerim. Bu aslında işin en zor tarafı. Yani bunu insanlar başarabilseler, yani bir işi sadece ve sadece Allah için yapabilmeyi başarabilseler, geriye çok fazla bir şey kalmaz. O onu zaten motive eder, tahrik eder, efendim götürür. Birinci meselemiz buydu. Girişten sonraki birinci meselemiz buydu. İkinci meselemiz, din adına bir şey yaparken, bu da öbürüne bağlı aslında, hiçbir dünyalık için yapmama, bir ecir beklememe. Yani dini anlatacaksak ben yaşamam lazım arkadaş, şuradan bir şey alacağım, tamam o ayrı bir şey, fakat ben bunu anlatayım ki para alayım diye yaptığınız zaman bunun bütün özellikleri gider. Bütün peygamberlere Allah Enbiya suresinde mi وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرٍ اَجْرِيَ اِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ dedirtiyor. Ben bütün bunların söylediklerimin karşılığında sizden bir ücret istemiyorum. Benim ücretim Allah'a Allah'a kalmıştır. O verir benim ücretimi diyor. Yasin suresinde اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. Sizden bir ücret istemeyen ve hidayet üzere olan adamlara uyun. Onların peşinden gidin. Bir ücret istemiyorlar sizden. Ha demek ki bu ücret istememe meselesi davette, tebliğde önemli bir mesele. Uzatmayalım isterseniz bunları. Geriye kalanı kısa kısa gidelim. Bir başka çok önemli mesele, çok kaybettiğimiz, şahsen benim çok boşa konuştuğumuz, boşa kürek salladığımız noktalardan bir tanesi, Allah'ın Kur'an-ı Kerim'inde lime tekulune ma la tefhalun, neden yapmadığınızı söylüyorsunuz? Kebura makten indallahi en tekulu ma la tefhalun, yapmadığınız bir şeyi başkalarına yapın demek Allah çok kızdırır. Çok kızdıran bir şeydir bu. Neden yapmadığınızı söylüyorsunuz? Onun için insan önce kendine anlatmalı, sonra da başkasını anlatmalı. Bunu sen öyle misin de söylüyorsun diye sorarsanız, Gazali'den bir fetva buldum. O fetvayla amel ediyorum. Gazali diyor ki bir şeyi yaparken ana saik neyse sizin o şeyi yapma maksadınız ve niyetiniz odur. Yani %50'nin üzerinde, öbürler olmasa da, o %50'nin 50'den sonrası olmasa da siz onu yaparsınız. İşte o ilk saik neyse siz o ameli onun için yapıyorsunuz demektir. Mesela %50'den fazla para için yapıyorsunuz veya desinler için yapıyorsunuz veya başka makam için yapıyorsunuz. O zaman o Allah için değildir. Onu atın bir tarafa. Yani en az %50'nin üzeri Allah için olmuş olması lazımdır ki bir niyet işe yarasın. Ondan sonra ne kadar Allah için olmanın dışındaki niyetleri ne kadar azaltırsanız işiniz o kadar kaliteli olur sonuna doğru. Hiç olmazsa sadece Allah için olmuş olur. Ama diyor bu %50'den fazlası Allah için olduktan sonra bir konudaki niyetin, bir insan efendim kendisi yapmadığı bir şeyde, ya bunu insanlara söylüyoruz ya, ey o nefsiyel asiye diyor ya adam, ya ey asi nefsim, sen de bunun muhatabısın. Yani sadece insanlar değil, diğer insanlar değil, sen de bunun muhatabısın, o zaman sen de yap diye kendini de karşısına alır, adi nefsini, ve evet ben de bunu yapmalıyım diye kendine de bir tembihte bulunursa diyor, tembihte bulunursa o zaman yapmadığı şeyi söyleyebilir. Yani aksi takdirde diyor, yani bütün her şeyi yapıp da söyleyen insan çok nadir buluruz. İnsanlara emri bir maruf yapmamalarını söylememiz gerekir. Yani hiç kimse yapmadığını söylemeyecekse o zaman iş biter diyor. Ama o andan itibaren, ya madem ki söylüyorsun insanlara, şu andan itibaren sen de bunun muhatabısın, sen de yap diye kendisini de muhatap alıyorsa o zaman bunu söyleyebilir diyor İmam Gazali. Biz de ondan destek alarak efendim yapmalıyız. Yani arkadaşlara anlatıyorum zaman zaman, 2-3 sene önce bir Mısır'a gittim. Orada bir delikanlı var benim. Mısır'da dolaşıyoruz işte oraya buraya filan, taksilere biniyoruz. Taksi ucuz tabii orada çok. Her tarafta Kur'an-ı Kerim okunuyor. Nereye gitseniz Kur'an-ı Kerim. Markete gidiyorsunuz, fonda bizim müzikler yerinde, oradan Kur'an-ı Kerim var. Takside açmış Kur'an-ı Kerim'i adam. Veyahut da bilmiyoruz, belki de adamına göre kanal değiştiriyor. Onu da bilmiyoruz yani, ama her yerde Kur'an-ı Kerim var. Ve hepsi en basit sıradan bir adam bile, hiç okumamış bir adam bile, bir ayet oku, arkasından sonra en az 2-3 kelime getirebilir yani, hafız olmasa da. Herkes biliyor çünkü sürekli Kur'an-ı Kerim okunuyor. İskenderiye gittik, şöyle sahilde dolaşalım dedik çoluk çocuk biraz. Orada baktım böyle bir eski kale kalıntısı gibi bir yer var. Onun kenarında böyle hakikaten bizim bu tinerci tip gibi tipler var yani. Orada konuşlanmışlar filan, kanları renkleri değişmiş, böyle tam tinerci tipler. Bir şeyler de satıyorlar, deniz kabukları filan. Birisine yaklaştım, bu ne dedim, işte şu bu ne filan, mergen dedi, mergen. Mısırlılar böyle C harfini G diye bir telaffuz, mercan yani, mergen filan dedi, denizden çıkarılmış. Ben de dedim ki yahrucu minhumel lu'lu'u vel mergen filan. Hemen arkasından devam, fe bi eyyi ala'i rabbikuma tukezziban dedi ve devam etti. Yani bir tinerci. Hepsi biliyor. Kur'an-ı Kerim'den çok şey biliyor. Fakat hiçbir tanesi yaşamıyor. Yani taksici bir taraftan Kur'an-ı Kerim okunurken insanlar aldatmayın ayeti okunsun mesela, arkadan seni aldatıp efendim paranı alıyor. O zaman şöyle bir şey, bir vecize ya da aforizma diyorlar ya bugün, bir aforizma geldi aklıma. Demek ki dedim, anlamak yaşamaktır. Anlamak yaşamaktır. Yaşamadığınız hiçbir şeyi anlamazsınız. Sokrat'ın bir ilginç bir sözü vardır. Epeyce bilgi felsefesi okumuş, birazcık da yazma denemesi yapmış birisi olarak söylüyorum. Bu çok anlamlıdır bu. Tabii biraz bilgi felsefesi bilenleriniz için. Sokrat diyor ki hiçbir kimse bile bile bir kötülüğü yapmaz diyor. Bunun anlamı şudur. Eğer siz herhangi bir şeyin kötü olduğunu, felsefede zorunlu bilgi derler. Bizde de el-ilmu daruri derler. Zaruri bilgi düzeyinde bir şeyin kötü olduğunu bilmiş olsanız onu asla yapamazsınız. Mesela bir adam sigaranın kötü olduğunu bilse onu içemez. İçiyorsa bilmiyor demektir. Bilmiyor demektir. Zorunlu bilgi. Zorunlu bilgi mesela, siz ateşin yakmakta olduğunu bilirsiniz. Sok elinizi ateşe deseler size, sokmazsınız. Ya etme, bu eskiden yakıyordu, şimdi yakmıyor filan. Bizim ateş farklı. Sokmazsınız. Çünkü onun yakıyor olduğunu zorunlu bilgiyle biliyorsunuz. Yani aksine ihtimal verilmeyen bilgi. Aksine ihtimal verilmeyen bilgi zorunlu bilgidir. Orada onun aksini yapamazsınız. Onun için bilmek yaşamaktır. Yani anlamak yaşamaktır. Kur'an-ı Kerim konusunda da durum böyle. Sonra madde madde gidiyoruz ya. Davet ve tebliğ deyin adına, emir bil maruf nehy anil münker deyin, ne derseniz deyin. Bu efendim pek çok yolu var, pek çok aracı var, pek çok vasıtası var. Herkes bu vasıtalardan birisiyle daha iyi iş görmüş olabilir. Herkes aynı şeyi yapması gerekmiyor. Birisi oturur bir ders halkası kurar, ders okutur. Öbürü çıkar iyi bir vaizdir, bir taraflarda böyle nutuk atar, hitap eder insanlara, hakikati anlatır. Öbürü çok iyi bir yazardır, yazar bir şeyler Allah için ve insanlara duyurur. Öbürü diyelim tweet atar filan, yani bu zamanki zamanda sosyal medyayı kullanır, insanlara bir şey söyler. Müthiş bir etki alanı olduğunu yeni keşfettim bu tweet denen dünyanın, efendime söyleyeyim. O da onunla hizmet eder mesela. Birisi bir yerde, üniversitede ders verir. Öbürü efendim vaaz eder. Öbürü konferans verir. Birisi bunlardan birkaç tanesini birden yapar. Hepsini yapar filan. Dolayısıyla bu insanın kendisine en uygun, karakterine, tabiatına, yapısına en uygun olan, en iyi başarabileceği yolla, yolu bulup o yolla bunu yapması lazım. Bir madde olarak da onu söylemiş olayım. Sonra buna bağlı olarak, bakın buna bağlı olarak dili çok iyi kullanmak gerekiyor. Davet ehli olmak için, emir bil maruf yapmak için. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki inne minel beyan ile sihran. Beyanın öylesi vardır ki sihirdir. Ya yani beyan, ifade etme, anlatabilmenin, öyle anlatır ki adam sizi büyüler. Sihrin iyisi de vardır Arapçada. Ama büyünün Türkçede şeyi yoktur yani. Büyünün iyisi yoktur. Sihir diyoruz ona. Er-Rahman allama'l Kur'an. Halakal insane allamahu'l beyan. Bak, insana beyanın öğretilmesi Allah'ın bir lütfu. Allamahu'l beyan. İnsana beyanı öğretti. Dolayısıyla bu beyan meselesi, dili çok iyi kullanma meselesi çok önemlidir. Şu bizden işte Nobel ödülü alan filan yazarı düşünün veya onun muadili olan bir takım yazarlar var. Düşünün. Gidin herhangi bir kitabını, Allah korusun, alın, okuyun. Sonuna kadar okuyun. Bilgi olarak size incir çekirdeğini dolduracak kadar bir bilgi vermez. Hiçbir şey yoktur. Peki nedir mesele? Yani bu kadar adam durup dururken de, tabii elbette bu ödülleri siyasi veriyorlar. Ama durup dururken de rastgele birisine vermiyorlar. Yani işi beceren birisine veriyorlar. Mesele nedir? Mesele kelimelere dans ettirmesidir. Şeyin dediği gibi, Necip Fazıl'ın kelimelere dans ettiren adam demiş. Cemil Meriç için mi? Kelimelere dans ettiren adam. Kelimelere dans ettiriyor. Kelime oyunu yapıyor. Yani kelimelerle sanat yapıyor. Edebiyat bir sanattır. Kelimelerle sanat yapıyor ve siz okuyorsunuz. Farkına var. Hiç de bir şey yok. Hatta çok kötü bir, yanlış bir düşünceyi orada zevkle okuyup içselleştiriyorsunuz, içinize alıyorsunuz. Dolayısıyla dili bilmek çok önemli. Kur'an-ı Kerim'de Allah diyor ki: "Oma erselna min rasulin illa bi lisani kavmihi li yubayyana lahum." Biz hiçbir peygamber göndermedik ki kendi kavminin diliyle gitmiş olmasın. Ta ki çok iyi anlatabilsin, çok iyi beyan etsin. Li yubeyyine lehum. Çok iyi beyan etsin diye. Demek çok iyi beyan edebilme, kendi kavminin dilini çok iyi bilmektir. Hangi kavimdensen, Türksen Türk, Kürtsen Kürt, Lazsan Laz, varsa bir dili, Lazların dili de yok, kayboldu gitti filan. Efendim, onu çok iyi bilmen gerekiyor. Bunu çok iyi bilmenin yolu ne? Bunu çok iyi bilmenin yolu çok okuma. Çok iyi bilenleri çok okuma. Çok okuma. Biz okumadan adam olacağımızı zannediyoruz. Mesela kendi hatalarımızı söylüyorum ben size. İçinizde öyle olmayanlarınız vardır. Okumadan adam olacağımızı zannediyoruz. Daha evvelsi günü akşam yorulmuştum. Evde kimse yok. Hanım da çekmiş gitmiş anasına. Efendim hastadır bahanesiyle filan kalmışım evde yalnız. Şöyle doğru çalışmalarımdan yoruldum. Şöyle bir kitap çektim, dedim şunu okuyayım bakayım ya. Muhammed şeyin Zahidül Kevseri'nin, Kevseri diye bir alemimiz var bizim. İhkakul Hak diye şöyle bir parmak kadar bir kitabı var yani. Parmak kadar yok. 100 küsur sayfa. 150 sayfa mı ne, öyle bir şey. Bir başladım okumaya, hani bir gecede bitirdim derler ya. Sabaha biraz kaldı ama gene sabahleyin de onu bitirdim. Bir gecede bitirdim diyorum yani. O kadar zevk verdi. Ve bunu niye söylüyorum? Her Zahidül Kevseri'yi her okuduğumda, ya Allah aşkına bu kadar kitaba nasıl ulaşmış bu adam? Her satırını bir kitaptan alıyor. Her satırını, ve o kitapların yarısını ben bilmiyorum. Hala duymamışım. Dehşet bir adam. Ve hepsi, onların hepsine yakını kendi zamanında yazma. Kütüphanelerde gitmiş onları, bulmuş, almış, karıştırmış filan. Müthiş bir şey ya. Daha önce onun bir Fıkhu Ehlil Irak ve Hadithuhum diye bir kitabı vardı. Türkçe'ye çevrildi sonra o. Nasbur Raye'nin ön sözüydü aslında. Müstakil kitap yaptılar onu. Onu okumuştum, orada da böyle şaşırmıştım. Yani Zahidül Kevseri'yi her okuduğumda şaşırıyorum yani. Demek ki biz onun için adam alamıyoruz. Ya bir iki kitap okuyoruz, okuduğumuzu zannediyoruz filan. Şimdi bakın size bir örnek vereyim. Bunu her yerde veriyorum. Malezya'da bu başbakanla beraber bulunuyorduk. Aynı fakültede ders veriyorduk. Efendim beni o almıştı oraya. Bir ara ben Türkiye'ye geldim, döndüm. Onun doktora tezi basılmıştı Amerika'da. İngilizce bir doktora tezi var. Efendim ya bana dedi ki vakfa uğrayıp onu alıp getirir misin? Olur dedim. Geldim vakfa uğradım. Aldım kitabı götürdüm. Şimdi paketi açtık, kitaba bakıyoruz falan. Sevindi tabii. İşte nasıl dedim ya, bir çocuğun olmuş gibi seviniyorsun falan. İlk kitabı. Tabii falan dedi yani. Sonra ondan öncesini söyleyeyim. Ben doktora yaparken çalışmalarımı bitirdim. Ve yazmaya başlarken 25 tane böyle baba kitap seçtim. Yani ağır, düşünce ağırlıklı, önemli kitaplar. Bunları okuyayım, taban olsun yani, böyle fikri bir zemin olsun da ondan sonra yazmaya başlayayım dedim. Onları okuyarak başladım. 25 kitap ve çok büyük bir şey yaptığım kanaatindeydim. Çünkü başkalarına göre öyle. Sonra onu bilmiyor tabii. O onu konuşurken kitap hakkında dedi ki bu kitabı, bu tezi yazmaya başlamadan önce 250 kitap okuyarak yazmaya başladım. 250 deyince ben daha söylemedim yani, 25'te ben okumuştum filan. Öşrü oluyor, onda biri gibi bir şey. Ha, o zaman ne oluyor? İşte Ahmet Davutoğlu'nun kitabı çıktığı zaman hemen Malezya Başbakanı onu bulmuş yani, nereden bulmuşsa. Üniversiteye haber göndermiş. Ya işte üniversitemizde hoca bir arkadaşın böyle bir şeyi varmış, lütfen onu bana ulaştırın diye kitabını hemen temin etmiş. Ona götürüldü, ona verildi filan. Muhammed Mahatır vardı o zaman başbakan. Bizim kitaptan da kimsenin haberi yok yani. O yani bir yerde duruyor. Gene elhamdülillah birkaç baskı yaptı ama öyle bir etki filan da yapmadı. Ha, demek ki ister zeki olun, ister ne olursanız olun, bütün mesele çok kitap okumak. Şimdi geçenlerde, geçen sene, daha önceden aslında, öncesi var. İşte kitap okumaya teşvik ederiz öğrencileri, bunu anladığımız için, kendimiz de kaçırdığımız için. Efendim, kitap listesi çıkarmışız. Ta 15 sene önceden yapmışız onu. Güncellememişiz hala. Öğrencilere böyle gelirler, hala gelirler. Kitaplar veririz onlara sırayla. Şunlardan başlayın deriz. Takip ederiz okumalarını filan. Neyi nasıl okumalı diye bir yazı da yazmışım oraya. Bir kitap listesi koymuşum sayfama. Bir de neyi nasıl okumalı diye bir yazı yazmışım. Geçen sene bir yeğenim var. İktisatta araştırma görevlisi ve yine Davutoğlu'nun vakfında, yani Bilim Sanat Vakfı'nda takılıyor. Orada da dersler veriyor filan. Onu okumuş, bulmuş bir yerden. Beni telefonla arıyor. Dayı filan. Ne oldu? Dayı, sen şeyde diyorsun ki bir neyi nasıl okumalı yazında iyi bir okuyucu, iyi bir öğrenci ayda 3 kitap okur en azından. İşte 300'er sayfadan 3 kitap ayda ne yapar? 900 sayfa eder ayda yani. Ne olmuş dedim yani. Yani ne var bunda filan. Dayı, bu nasıl iyi okuyucu filan dedi. Niye nasıl iyi okuyucu? Dayı dedi, Harvard'da bir öğrenci haftada 1200 sayfa okumak zorundadır. Okumazsa atarlar. Özellikle yüksek lisans ve doktora da bir öğrenci haftada 250 sayfa, o 1200 sayfa okumuyorsa, 1200 sayfa, yani benim ayda 900 sayfa, orada haftada 1200 sayfa. Okumayan gider işine geliyorsa filan. Ha, demek ki bütün bu meseleler okuma. Çünkü kitap okuduğunuz zaman hiç kimse okuduğu kitabı ezberlemiyor ki. Yani her kitaptan size kalan bir manadır. Tam da şeyi de hatırlamazsınız yani. Yani yerini, yurdunu, aslında sizin okuduğunuz kitapta şöyle bir şey vardı deseler sizi hatırlamazsınız çoğu zaman. Ama o sizi oluşturur, dönüştürür. Dönüştürür eğer iyi seçmişseniz. Bu Mehmet Aydin'in hoca var, bakanlık yaptı falan. Müthiş bir kafadır yani. Dehşet bir kafaya sahiptir. Zeki hem de hafızdır. Din felsefesi en zor derslerden bir tanesidir. O alanda bir kitabı da vardır. Din felsefesi diye. Hakikaten en zor konuyu çok iyi bildiği için helva gibi anlatmıştır ve anlarsınız yani. Şimdi onu getirmiştik, biz bir konuşma yaptırmıştık. Orada şöyle bir şey söylemişti o. Çok hoşuma gitti, onu da hemen kaydettim. Bilgi felsefesi adına çok anlamlı. Her bilgi bir oluştur. Her oluş bir bilgidir. Ne demek her bilgi bir oluştur, her oluş bir bilgidir? Yani siz bir bilgiyi aldığınız zaman, sağlıklı bir bilgi ise, doğru bir bilgi ise, siz o bilgiden önce, isterse doğru olmasın, sizi oluşturur o. Siz o bilgiden önceki kişi değilsiniz artık. Yeni bir oluşla olmuşsunuz. Yeni bir oluş yaşamışsınız siz. Her bilgi bir oluştur. O oluşu yaşadıktan sonraki bilgilenmeniz de önceki gibi değildir. Çünkü her farklı konum farklı şekilde bilgilenir. Her oluş da yeni bir bilgidir. Yani siz artık bilgi edinirken bir önceki halinizdeki bilgi edinme kalitesiyle bilgi edinmiyorsunuz. Farklı bir şekilde bilgi ediniyorsunuz. Onun için her bilgi bir oluştur. Her oluş bir bilgidir. Dolayısıyla uzattık sözü. Ne kadar süremiz, saatimiz var mı? Efendim? 15 dakikamız var. İyi. 15 dakikada bitirmeye çalışalım. Arkadaş aradı. Hocam bir emriniz var mı dedi. Haşa ve kella dedim. Ben de öyle şey olsun diye. Bir ıhlamur çayı hazırlayın filan dedim. Hakikaten de ıhlamur çayı hazırlamış. Herhalde onun için. Evet. Demek ki bu okumayı başaramazsak, başarabildiğimiz kadar adamız. Hani bir slogan vardı ya bir zamanlar bir yayın evinin. Çok hoştu yani. Bazı sloganlar böyle vurucu sözlerdir. Okumadığınız zaman neler kaybettiğinizi ancak okuduğunuz zaman anlayacaksınız. Okumadığınız zaman da hiç anlamayacaksınız. Okumadığınız zaman neler kaybettiğinizi ancak okuduğunuz zaman anlayacaksınız. Okumazsanız hiç anlamayacaksınız. Şimdi ben İtiraf edeyim ki çalışmayı yeni öğreniyorum. Yani bana 15, 16, 17 saat günde çalışılır diyen adamlara gülerdim eskiden. Şimdi sağlığım el verse çalışıyorum. Ama yoruluyorum şimdi, eskisi gibi değil, daha çalışamıyorum. Yani 15-16, 17 saat çalışmış filan, bizim bir hocamız anlatmıştı. Hadi be sen de dedim içimden, 17 saat çalışmışmış. Hikaye. Evet, adam olmak için günde 17 saat çalışmak lazımmış. Şimdi öğrendim, geçti. İş işten geçti. Bu Fuat Sezgin diye bir Türkiye'nin yüz akı hoca vardır. Çok zeki bir birisi. İstanbul Üniversitesi'nden 60'lı yıllarda nedense artık ihtilal bunu devrim, o 60 ihtilali bunu atmış okuldan asistanken. O da gitmiş Almanya'ya. Orada çalışırken ederken adı Alman hocalar bakmışlar ki bu süper delikanlı ya. Bunu hemen imkanlar vermişler, çalışmış, yetiştirmiş, bir proje sunmuş onlara. İşte efendim bütün İslam edebiyatını başından sonuna kadar, makaleye varıncaya kadar anlatma. Yani İslam adına ne yazılmışsa müellifiyle, kitabıyla, özelliğiyle, nerede olduğuyla dair 16 ciltlik bir eser meydana çıkmış. Yani kaç yılda bilmiyorum. 16 yıllık. Türkçe'ye çevrilmedi, Arapça'ya çevrilmiş. Tarih Türethil İslami gibi bir isimle çevrilmiş. Türk, Almanca bilmediğim için Almancasını söyleyemiyorum ama önemli bir kaynaktır. Mesela araştırmacılar eğer o kitabı bilmezlerse, mesela bizim alanımızda yatar yani kalırlar efendim. Öyle bir kitaptır. Şimdi onun birkaç sene önce bu Kanal 7'de bir röportajını dinledim. Diyor ki ben oraya gittiğim zaman diyor çalışmaya başladım filan, hızla çalışıyorum diyor. Bana bir gün diyor bir Alman profesör dedi ki Doktor Sezgin günde kaç saat çalışıyorsun dedi. Ben de böyle göğsümü kabartarak 13 saat çalışıyorum dedim diyor. Bana şöyle yaptım. Günde 13 saat çalışmakla iyi bir bilim adamı olamazsın. Günde 13 saat çalışmakla iyi bir bilim adamı olamazsın. Ben de diyor ondan sonra çalışmamı 15 saate çıkardım diyor. 15 saat çalıştım. Ama dünya bilim, İslam bilim tarihi ödülünü aldı bilmem ne. Ödülü almasına gerek yok yani. Bütün öyle müthiş bir iş başardı ki. Yani onun yaptığı işi ancak bir devlet yapar yani. Öyle bir şey. Demek ki insanda bu kabiliyet var. Yani insanda bu öz var yani. İnsan onu çalışsa, o elleyse lil insan illa ma sa'a diyor. Sa'i böyle koşuşturmaktır. Yorulmak, yorularak koşuşturmak. Kişi ancak sa'inin karşılığını bulur diyor Allah. Yani bu insanlar büyük olmuşlarsa durup dururken, benim okumalarımda gördüğüm tek şey budur. Yani insanlar, bu büyük olan adamlar, bir bakıyorsunuz ki en çok okuyan adamlar, en çok kitaptan haberi olan adamlar. İbni Abidin çok büyük bir müçtehit sayılmaz. Şey sayılır hatta, yani mukallit sayılır. Bir arkadaşımız şimdi profesör oldu. Beraber okuduğumuz zamanlarda biz mezuniyet tezi yaptırmışlardı bize. Ona hoca, bizim Ruhi Özcan hocamız, Allah rahmet eylesin. İsmini duyanınız var mı bilmiyorum. Ona İbn Abidin'in kaynaklarını, mezuniyet tezi yapılacak ya. Bizim fakülte öyle bir fakülteydi. Yani bir mezun olacak bir öğrenci İbn Abidin'in kaynaklarını çalışabilir mi? Çalıştı adam. Ve 650 tane kitap ismi çıkardı. Yani İbn Abidin'in alıntı yaptığı 650 tane fıkıh kitabı adı çıkardı. 650 tane. Herhangi bir fıkıhçıya sorsanız 20 taneden fazla fıkıh kitabı sayamaz. Yani şu anda. Bilemedin 30 tane sayar ya da sayamaz yani. İbn Abidin, hatta şimdi Sakarya İlahiyat Dekanı benim öğrencimdir. O da İbn Abidin'le ilgili bir çalışma yaptı. Suriye'ye gitmişlerdi. Ne zaman? 90'ın başlarında. İbn Abidin'in torununu ziyaret etmişler. Torunu var şu anda. Evini görmüşler onu. İbn Abidin'in çalışma masasını onlara göstermiş. Yani şu anda bilgisayar var. Kocaman diyor bir yuvarlak bir masa. Ortası delik. Ortasında sandalyesi ortasında. Orada oturuyor, kafası çıkıyor. O masa, kocaman bir masa, bir aygıt geliştirmiş ona kendisi. Kitapları diziyor oraya, böyle çeviriyor. Herkes kitaplar önüne geliyor. Onu okuyor, ona bakıyor, önü çeviriyor, ona bakıyor. Ya biz şimdi Şamile'den tıklıyoruz, bir sürü şey geliyor önümüze yani. Gene de adam olamıyoruz yani. Dolayısıyla bu okuma meselesini nasıl hallederiz bilmiyorum ama herhalde bu ancak Allah'ın lütfu olan, lütuf olarak verdiği insanlar bunu yapabilirler. Ama Allah da durup dururken hani çok hoş bir söz değil ama söyleyeyim, Einstein'ın bir sözü var. Tanrı yazı tura atmaz diyor. Tanrı yazı tura atmaz. Biz de diyoruz ki Allah abesle iştigal etmez. Yani birisine şuna ver, şuna verme, şuna ver, şuna ver. Böyle yok. Yani bir irade, bir düşünce, bir iman, bir inanç, bir ihlas görür karşısında. Bir sayu gayret görür, verir. Ama işin net ucunda Allah'ın lütfu ve ihsanı vardır. Biraz daha hızlı gitmeye çalışalım. Davet ehli basiret üzere olmalıdır. Efendimiz Zedid diyor ki Allah kul hadihi sebili ed'u ileyhi ene ve men ittaba'ni ala basiretin. De ki benim yolum şudur. Ben ve bana tabi olanlar, beni izleyenler Allah yoluna biz basiretle çağırırız. Basiretle. Basiret demek hem göz hem gönülle görülebilen şey demektir. Yani hem kafaya hitap ediyorsunuz hem gönle hitap ediyorsunuz. Basiretle çağırırız. Öyle deliller getiriyorsunuz ki hem akla hem gönle hitap ediyor. Hem akla hem gönle hitap ediyor. Ben ve bana uyanlar Allah yoluna basiretle çağırırız. Basiretle çağırırız diyor Allah. Durmayalım üzerinde isterseniz öbür maddeleri de söylemek için. İşte o başta en başta söylediğimize geliyoruz şimdi. Davet ehli bir açıdan, bir yönden, bir şekilde, bir nevi davet ettiği insanlara üstünlük sağlaması lazımdır. Bilgisiyle, görgüsüyle, efendiliğiyle, kibarlığıyla, her nasılsa birinin eline bakan davet yapamaz mesela. Birinin eline bakan davet yapamaz. Şu hadis-i şerif bana çok anlamlı gelir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, El yedul ulya hayrun min el yedus sufla ve fi kullin hayr. Biz onu veren el alan elden üstündür diye tercüme etmişiz. Halbuki veren el demiyor Efendimiz. Yani el yedul mu'tiye hayrun min el yedil ahize demiyor. Alan elden demiyor. El yedul ulya diyor. Üstteki el alttaki elden daha hayırlıdır. Yani verirken insan böyle verdiği için üstte olur. Alan da altta olduğu için biz onu doğru bir tercümedir. Veren el alan elden daha hayırlıdır diye tercüme ederiz. Bu sadece kuru bir maddi hayırlılık değildir benim anladığım. Veren el sürekli psikolojik olarak da, kişilik olarak da, duygu olarak da alan elden, alma durumunda olan insanlardan daha üstündür. Yani davet ehli veren el olma durumundadır. Davet ehli veren el olma durumundadır. Kısa keselim bunu da. Efendime söyleyeyim. Bir şekilde üstün olması lazım. Şunu anlatacaktım size, bilmiyorum zaman yeter mi? Bu konuda bunların bir kısmı, bu tespitlerin bir kısmı bana ait değil ama birazcık da benim gördüğüm şeylerdir. Efendim tarihte Allah peygamberleri bildiğiniz gibi hepiniz biliyorsunuz bunu. Kendi kavminin yükselen değer diyorlar bugün sosyolojide. Yükselen değerlerinin üzerine çıkardıktan sonra görevlendirmiştir. Hazreti Musa zamanında yükselen değer sihirdir. Sihrin üstüne çıkarmış mucizelerle Allah sihirlerini iptal etmiş ve davetini yapmıştır. Hazreti İsa döneminde yükselen değer tıptır, tedavidir, tedavi yöntemleridir. Allah Hazreti İsa'yı ölüleri diriltecek kadar bir maharetle, bir mucizeyle onların üzerine çıkarmış ve ondan sonra görevlendirilmiştir. Hazreti Muhammed döneminde aleyhissalatü vesselam, efendim yükselen değer edebiyattır bildiğiniz gibi, öyle müthiş şiirler vardır ki insan mest olur yani, hakikaten o muallakat-ı seb'a öyle sıradan şiirler değillerdir. Hatta o kadar mükemmeldir ki o zaman Araplar, müşrik Araplar bunların bir insan tarafından yazılamayacağı kanaatiyle şairlerin birer cinlerinin olduğunu varsaymışlar. Yani bir cin var, o cin ona bilgi getiriyor. Onun için Resulullah'a da bu Kur'an-ı Kerim'i getirdiğinde bunun da bir cini var, onlar getiriyor bunu filan demişlerdi. Oysa Kur'an-ı Kerim leyse bir şairin mecnun, cini olan bir şair değildir diye meallere bakarsanız deli bir şair değildi. Deli şair olur mu ya? Deli bir şair değildir diye tercüme edenler vardır. Deli şair olmaz. Mecnun yani cini olan bir şair demek. O cini olan bir şair değildir diyor Allah Resulullah Efendimiz'in. Şimdi Resulullah döneminde de böyle müthiş bir edebiyat, şiir var ve Kur'an-ı Kerim geliyor. Ne nesir ne de şiir. Müthiş bir şey. Ve hepsi artık pek çok şair gidip kendi birinci seçilmiş Kabe'nin duvarına asılmış şiirini kendisi kendi elleriyle indiriyor. Niye diyorlar? Diyor ki Kur'an-ı Kerim'den sonra artık Kur'an geldikten sonra benim şiirimin orada durması ayıp ya. Bunun karşısında onun bir anlamı yok diyor mesela. Onlar bu işi kavradıkları için. Böyle bir şeyle çıkıyor. Efendimizin onun için bazı alimlere göre en büyük mucizesi, tek mucizesi Kur'an-ı Kerim'dir derler. O hissi mucizeleri bazen kabul etmezler bazılar. Bazıları kabul ederler ama öbürünün yanında küçük görürler. Halbuki öyle olan bir sürü de mucize vardır. Yani sahih rivayetlerle nakledilmiş. Kur'an-ı Kerim'in de işaret ettiği İkterebetis sa'atu ve enşakkal kamer diyor Allah. Bunu bir takım başka türlü yorarlar ve böyle bir şey olmadığını söyleyen modern görüşler vardır. Onları bir tarafa bırakalım. Dolayısıyla Resulullah Efendimiz de onların üzerine çıkarıldı. Ondan sonra tebliğe başladı. Hatta birisinden şöyle bir şey duymuştum. Tespit benim değil. Hakkını verelim. Efendim Resulullah Efendimiz doğmadan babası vefat etti. Bir süre sonra annesi vefat etti. Sonra amcası vefat etti. Neden? Yani bunların her birerinde muhtemelen hikmetler vardır. Yani baba her zaman büyüktür. Benim babam geçen ay vefat etti. Allah rahmet eylesin. Molla bir adamdı. Böyle derviş bir adamdı filan. 12 tane takvimi vardı her sene. 12 takvim. İkindi namazından gelir o takvimleri okur. Koparır, okur bir yere, muhafaza eder filan. Ben bir gün terbiyesizlik ettim. Babama baba öyle değil, şöyle olmalı filan diye söyledim. Arkadan annem anlatıyor. Eşşoğlu eşekler demiş. Ben günde 12 tane takvim okuyorum. Ben bilmiyorum da onlar biliyorlar filan diye. Böyle arkadan haklı olarak nallamış bize. Ha, neden bu? Yani o babadır, sen onun çocuğusun. Hiçbir zaman sen onu yukarı geçemezsin. Dolayısıyla ona tebliğ yapamaz. Babaya bir şey anlatılmaz. Çünkü mutlak büyüktür o senden. Efendim, bunun gibi insanlar kendinden büyük olanları anlatamazlar. Kendinden büyük zannedenler. Bazen zanla olur bu. Kendini büyük zannedenlere anlatamazlar. Bir şekilde üste çıkması lazım. Belki Resulullah üzülmesin diye babasına anlatacaktı. Babası kabul etmeyecekti, üzülecekti. Onun için Allah onu aldı. Nasıl aldı biz bilmiyoruz. Karıştırmayız oraları. Efendim annesini aldı. Sonra ne oldu bakın. Amcalarından yaşça kendisinden büyük olanlar kabul etmediler. Kendi küçük çocukluğu beraber geçirdiği Hamza kabul etti. Arkadaşıydı. Bir de peygamberlik eklendi ona ki onu kendisinden büyük gördü ve kabul etti mesela. Şimdi bunları duyduktan sonra ben Kur'an-ı Kerim okurken şöyle bir şey dikkatimi çekti. Yusuf suresinde Yusuf'u alıyorlar, götürüyorlar, bir iftiraya uğruyor. Malum hapse atıyorlar. Sonra Yusuf'la beraber iki tane de delikanlı hapse atılıyor. Bunları biliyorsunuz. İşte rivayete bid'a sinin diyor Kur'an-ı Kerim. Birkaç yıl, o bir bid'a ifadesi Kur'an-ı Kerim'de 5 ile 10 arası bir sayı ifade eder. Bid'a sinin. Birkaç yıl kaldılar şeyde. De, bunun dışındaki rivayetlerde 7 yıl olduğu filan söylenir. 7 yılı Kur'an-ı Kerim söylemez. Tam çıkacakları zaman, yani 7 yıl dolmuş o delikanlılar çıkacaklar, birer rüya görüyorlar. Kur'an-ı Kerim naklediyor bize o rüyaları. Sonra geliyorlar o rüyayı Yusuf'a anlatıyorlar. Diyorlar ki sen salih bir insansın. Sen bunun şeyini bilirsin diyorlar. Tevilini bilirsin diyorlar. Bu ne demek bunlar filan diyorlar. Ha, dikkatimi çeken nokta orada. Şu, demek ki Yusuf aleyhissalatü vesselam ve ala nebiyyine o zamana kadar onlara hiçbir şey söylememiş bu konuda. Niye söylememiş? 3 tane mahkum ya, sen de benim gibi mahkumsun, suçlu, sanık filan, tutuklu adam. Ne farkımız var ki arada? Ama ahlakıyla artık diğer şeyleriyle nasıl kendini kabul ettirmişse o noktada onlar böyle diyorlar. Onun arkasından hemen o rüyaları tevil etmiyor. Diyor ki tam punduna getiriyor. Diyor ki evet diyor, sizin dediğiniz gibiyim diyor ben Allah'ın izniyle. Hatta size bir yemek gelecek olsa gelmeden önce onun ne olduğunu ben size söyleyebilirim diyor. Bunu da anlatıyor. Ondan sonra diyor ki قَبْلَ اَنْ يَتِيَكُمْ اَمَنْ size gelmeden önce söyleyebilirim. Ondan sonra diyor ki şimdi siz söyleyin bakayım diyor önce. اَاَرْبَابٌ مُتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ اَمِ اللّٰهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ böyle pek çok bir sürü müteferrik Rabler, ilahlar, putlar mı daha iyidir? tek ve kahhar olan Allah mı daha iyidir? Hundunu getirdi. Yani artık onu iyi biliyorlar. Onlar da artık ne söylüyorlarsa onu Kur'an-ı Kerim bize söylemiyor. Ama daveti orada yapıyor. O zamana kadar bir şey demek ki söylememiş ki orada söylüyor. Ha, o zaman bir şekilde insanlar bir şekilde üstün olmaları lazım. Mutlak anlamda üstün olamazlar insan. Yani bir insan herkesten üstün olmaz. Ama en azından nispi olarak insanlar kendilerine göre kendilerini dinleme durumunda olan insanlara anlatabilirler. Dinleme durumunda olmayan insanlara anlatamazlar. Yani öyle cübbeye şalvarı gir, kahveye gir. Arkadaşlar bir dakika susar mısınız? Biliyorsunuz şöyledir, böyledir. Bak sakal şöyle mübarek bir şeydir. Cübbe şöyle mübarek. Bu davet filan değildir yani. Bu onunla muhtemelen orada alay edilmesidir. Yani Allah'ın Resulü'nün sünnetiyle belki alay edilmesine sebep olur. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Muaz'ı Yemen'e gönderiyor. Diyor ki git onlara Allah'ın bir olduğunu anlat diyor. Fe inhum kabilu, eğer onlar bunu kabul ederlerse diyor benim onun kulu ve Resulü olduğumu onlara anlat diyor. Bunu da kabul ederlerse günde 5 vakit namaz kılmaları gerektiğini onlara anlat diyor. Bunu da kabul ederlerse zenginlerinin malında fakirlerinin hakkı olduğunu, zekat vermeleri gerektiğini anlat diyor. Bu bize davette bir sırayı gösteriyor. El ehem fel ehem kuralını gösteriyor. Yani bir şey, en önemli şey neyse bulunduğunuz yer, ihsan demek, ihsanı ben şöyle tarif ediyorum. Allah her şeye ihsanı yazmıştır. İhsan, bulunduğunuz şartlarda yapabileceğiniz şeylerin en güzelini seçme ve onu en güzel biçimde yapma demektir ihsan. Bulunduğunuz şartlarda, herkese göre değişir, en öncelikli, en güzel şey neyse onu seçme ve onu da en güzel şekliyle yapmanın adı ihsandır. İhsan. İbadette olursa bu, en te'budallaha ke enneke terahu gibi olur. Ve birkaç maddem kaldı. Bunların hepsini bitiremem. Ben de yoruldum. Sadece başlık olarak söyleyeyim. Sonra belki açılı bunu başka bir zaman yaparız. Bunlardan bir tanesi, muhatap kitlemizi çok iyi seçip aklı öne çıkaran mı, gönlü öne çıkaran mı insan olduğunu anlayıp akla ve gönle beraber hitap etme. Çünkü akıl ve gönül birlikteliği vardır bizde. Diyorlar ki Batı felsefesi aklı öne çıkardı. Doğu mistisizmi, ki bizim tarikatlarımızın pek çoğu da öyledir, sadece gönle hitap etti. Oysa İslam aklın ve gönlün birlikteliğidir. İkisini beraber düşünmeniz lazım. Akla ve gönle beraber hitap etmeniz lazım. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de de Allah bunu zaten diyor ki اُدْعُ اِلَى سَب۪يلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِضَةِ الْحَسَنَةِ. Hikmet ve mevize-i hasene ile, hikmet akla hitap eden eşyanın aslına birebir uygun olan bilgidir. Allahümme arifnil eşya ekemahi hadis-i şerif olarak nakledilir. Efendim eşyayı bana olduğu gibi öğret. Sabit, hükme bağlanmış, değişmeyen bilgi. Efendim hikmettir. Kur'an-ı Kerim hikmettir. Sünnet de hikmettir. Efendimizin sünneti de hikmettir. Fıkıh da hikmettir. Fıkıh da hikmettir. Bunlar akla hitap ederler. Öbür taraftan mev'izay-ı hasene, belki tasavvufun anlattığı bazı şeyler, onlar da gönle hitap ederler. Üçüncü bir madde vardır. Bazılar onu da davetin yollarından zannederler. Öyle değildir diyor Fahrettin Razi. وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ اَحْسَنْ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ اَحْسَنْ. Onlarla da en güzel yolla cidal et. Onlar dediğimiz bizim onlarımız Müslüman olmayanlardır. Ötekimiz. Ötekileştirme filan derler bazen ya. Kimseyi ötekileştirme. Allah ötekileştiriyor ya. Müminler diyor, kafirler diyor ya. Öteki onlar ya. Ya ne demek ötekileştirme? Ben ötekileştirmiyorum ki. O öteki zaten. Onlarla da en güzel yolla cidal edin diyor. Cidal diyalektiktir. Bugün yanlış anlaşılmasa diyalogtur diyebilirsiniz. Diyalog. Bugünkü diyalogtan belki başka şey anlaşılıyor, başka şey yapılıyor. Ama onlarla da belki en güzel yolla yapılmıyor. Yani o da ayrı. Yani diyalog var da en güzel yolla olması gerekiyor. İşte Allah bizden onu istiyor. وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ اَحْسَنُ وَلَا تُجَادِلْ اَهْلَ الْكِتَابِ اِلَّا بِالَّتِي هِيَ اَحْسَنُ. O da bir başka ayettir. Demek ki onlar burada ehli kitaptır. Ehli kitaptır. Ehli kitapla da en güzel yolla diyalogta bulun. Bulunun diyor Allah. Bu vardı, onu biraz açmayı düşünüyorduk. Sonra bir başka nokta, onunla bitirmiş olalım. Yani davette, anlatmada filan, belki biz de burada zaman zaman çimdik atmaktan hoşlanıyoruz. Bu hoş bir şey değildir aslında. Benim tabiatımda vardır biraz. Yani ille böyle birisine göndermede bulunup ona bir çimdik atma yani. Bu hoş bir şey değildir yani. Benim en beğenmediğim taraflarımdan bir tanesi budur yani. Uğraşıyorum, bunu zorluyorum şey yapmaya, vazgeçmeye. Biraz epeyce geçtim ama bir türlü vazgeçeyim. Bu bir küçüklük ifadesidir, alametidir. Yani küçük adamlar kişilerle uğraşırlar. Küçüklük alametidir bu. Büyük adamlar fikirlerle uğraşırlar. Şimdi Allah diyor ki وَلَا تَسُبُّ الَّذ۪ينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ فَيَسُبُّ اللّٰهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ. Siz diyor onların Allah'ı bırakıp da taptıkları putlara sövmeyin diyor. Putlara sövmeyin diyor. Çünkü siz söverseniz onlar da bilgisizce, cahilce tutar Allah'a söverler diyor. Siz onların putlarına söverseniz tepki oluşturmuş olursunuz insanlarda. Onlar da Allah'a söverler. O zaman putlara sövmeyin. Yani putlar illa bir taştan bilmem neden yapılmış şey demek değildir. Adamın putu var. Bilim adamın putu. Efendime söyleyeyim. Filanca partinin başkanı diyelim, adamın putu. Filanca hatta cemaatin, tarikatın lideri, adamın putu. Onları atmıyoruz yani, cemaat olmasın, tarikat olmasın demiyoruz. O ayrı bir şey. Ama putu haline getirmiş. Onu eleştirdiğiniz zaman bitti. O adam da bütün şarteller attı yani. O adamın akılla düşünüp sizi dinlemesi mümkün değil artık. İşin içine nefis girer. Yani siz onu söylerken nefisle söylemiş olursunuz. Nefsin dürtüsüyle ve şeytanın dürtüsüyle. O da ona tepki verirken nefisle tepki verir. Artık basiret kalktı ortadan. Basiret olmaz. O zaman kimsenin putuna sövmemek lazım. Neyse o putlar, o putlara sövmemek lazım. Böylece efendim başlıkları en azından söylemiş oldum. Bu konuyu bitirmiş oldum. Burada aslında çok önemli bilgiler var. Ve bu çok önemli bilgileri fakir, üpür, taksir ben hayatımdaki pek çok tecrübeyle size aktarıyorum. Yani sadece bir bilgi olarak oradan aldım, size söylemiyorum. Bunların pek çoğunun darbesini yemiş birisi olarak söylüyorum. Becermiş birisi olarak değil. Becerememiş birisi olarak, fakat beceremediğini anlamış birisi olarak söylüyorum. Dolayısıyla bu kadarla yetinelim. Allah faydasını halk eder diye inşallah dua edelim. Hepinize bitirirken de teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Dualarınızı da bekleriz. İnşallah hayırlı olanı, güzel olanı başarmanızı diliyoruz Allah'tan. Muvaffak olursunuz inşallah.